Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS Eğitim Bilimleri 3. Kaset 1. Yüz Sayfa 80 1. Etkinlik. Bireyin bilgiyi alması ve işlemesinde kendi yaptığı etkinlikler önem taşır. Öğrenci sadece verilen bilginin pasif alıcısı değil, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu taşıyan kişidir. Beynin çalışmasına ilişkin yapılan araştırmalar da bireyin bilgiyi kendine özgü bir şekilde anlamlandırdığını kanıtlamaktadır. Ana sınıfında öğretmen bir oyunu en iyi çocukları da içine katarak öğretebilmektedir. Çocuklar oyunu deneyerek, oynayarak öğrenmektedirler. 2. Örgütleme. Bireyin uygun yapılar, biçimler içinde örgütlenmesi, gruplanması kodlamaya yardım eden bir süreçtir. Örneğin, sınıfta yapılan bir etkinlikte çocuklara birçok nesne verilir. Nesneler, mutfakta kullanılan, okulda kullanılan, banyoda kullanılan nesneler. Daha sonra çocuklardan bunları saymaları istenir. Nesneler aşağıdaki gibi örgütlenirse hatırlanması kolay olacaktır. Mutfakta kullanılanlar, tabak, kaşık, bardak. Banyoda kullanılanlar, sabun, fırça, macun. Okulda kullanılanlar, kalem, defter, silgi. Örgütleme yolları. A. Çizelge ve matrisler. Konuyla ilgili temel çerçeveyi veren tablo, çizelgeler ve matrisler bilginin yapılanmasında, örgütlenmesinde, dolayısıyla da bilgiyi anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir. Örneğin, ana sınıfında verilen beslenme tablosu, hem aile hem öğretmen için çocukların beslenmesinde neler olduğunun hatırlanması konusunda yardımcı olur. B. Hiyerarşik yapılar. Olan kapsamlı bir kavram içine yeni bir kavram yerleştirildiğinde ya da var olanlara bir yenisi eklendiğinde oldukça faydalı bir örgütleme, anlamlandırma yoludur. Örnek: hayvanlar, havada yaşayanlar, karada yaşayanlar. Havada yaşayanlar, leylek, serçe, karga. Karada yaşayanlar, keçi, tavuk, ayı. 3. Eklemleme. Eklemleme, bilginin anlamlılığını arttırmak için bilgi bütününün parçaları arasındaki bağlantı, çağrışım sayısını arttırma sürecidir. Yani yeni bilginin uzun süreli bellekte var olan eski bilgiyle ilişkilendirilmesi yoluyla yeni bilgiye anlam verme ve anlamı genişletmedir. Öğretme-öğrenme sürecinde uygulanabilecek eklemleme etkinlikleri. 1. Ön koşul öğrenmelerin hatırlanması. Örneğin, iki bilinmeyenli denklemi öğretecek öğretmen, önce öğrencilerin ön öğrenmelerini kontrol eder. Tek bilinmeyenli denklemi biliyorlar mı? Bunu kontrol ettikten sonra iki bilinmeyenli denkleme geçer. Tabii bunun yanı sıra daha öncesinde öğrencilerin işlem yapma sıra ve becerisini de kontrol eder. 2. Sınıftaki mesajların açıklığı, uyumu, örgütlenme biçimi, sınıftaki oturuş biçimi eklemlemenin niteliğini arttırır ya da sınırlandırır. 3. Eklemlenen ağlar ve şemalar, öğrenciye ders sırasında verilecek şematik ağlar yoluyla onların eklemleme yapması, dolayısıyla da bilgiyi anlamlandırması kolaylaşmaktadır. 4. Benzetimler, yeni bilgilerin daha önce kazanılmış eski bilgilere yapay benzerlikler kurularak anlamlandırılmasını sağlamak üzere kullanılmaktadır. 4. Bellek destekleyici ipuçları. A. İmajlar. İmajların kullanıldığı bellek destekleyici stratejilerle bilgi, zihinsel resimler içine yerleştirilerek ya da onlarla ilişkilendirilerek kodlanmaktadır. İmajların kullanıldığı dört tür bellek destekleyici yöntem aşağıda açıklanmıştır. 1. Yerleşim yöntemi. Yerleşim yöntemi, belli bir bilgiyi doğru sırayla hatırlamaya yardım eder. Yerleşim yönteminde, çok iyi bilinen bir çevrede bulunan öğelerle, Hatırlanmak istenen listedeki öğeler sırasıyla eşleştirilerek imajlar oluşturulmuştur. 2. Zincirleme yöntemi. Bu yöntemde hatırlanması gereken birinci öğe, ikinci öğe ile, ikinci öğe, üçüncü öğe ile, üçüncü öğe, dördüncü öğe ile ilişkilendirilecek şekilde öykü haline getirilir. 3. Askı sözcük yöntemi. Bu yöntemde birden ona kadar her bir sayı için söylenişine uygun bir askı sözcük bulunur. 4. Anahtar sözcük. Öncelikle yabancı dildeki kelimeleri öğrenmek için kullanılmakla birlikte, çok çeşitli konu alanlarının kavram ve olgularını öğrenmek için kullanılır. Örneğin, İngilizce'deki say, söylemek kelimesini, Türkçe'deki say, bir şeyi saymak kelimesiyle anahtar olarak kullanılması gibi. 1. Baş harflerle düzenleme stratejileri. Örnek: yukarıdan aşağı Fatih, F Fet, A T Tin, I H Happy. İngilizce sıfatların baş harflerinin arasına sesli harf konarak anlamlı bir kelime oluşturularak kodlanmıştır. Bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme. Geri getirme, bilginin uzun süreli bellekten bulunarak açığa çıkarılması sürecidir. Bu süreç, dosyalanan bilginin gerekli olduğunda yerleştirildiği dosyanın bulunup bilgiye ulaşılmasına benzetilmektedir. Bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilmesi için yapılan kodlamayla bilginin uzun süreli bellekten geri getirilmesi arasında ilişki vardır. Bilgi ne kadar çok ipucu ile ilişkilendirilip kodlanırsa geri getirme o kadar kolay olmaktadır. Unutma. Unutma, gereksiz bilginin uzun süreli belleğe gönderilmesi, uzun süreli belleğin bilgi çöplüğü haline dönüşmemesi için gereklidir. Bilgiyi işleme modeli incelendiğinde, unutmanın daha çok duyusal kayıt ve kısa süreli bellekte meydana geldiği görülmektedir. Uzun süreli bellekte bilgiler geri getirilemeyecek şekilde yok olmamaktadır. Ancak çeşitli nedenlerle bilgiye ulaşmak güç olmaktadır. Unutma ile ilişkili bir kavram da karışmadır. Karışma. Karışma, bilginin diğer bilgilerle karıştırılması ya da farklı bilginin yanına itilmesiyle meydana gelmektedir. Mesajlar çok yakın zaman içinde üst üste verildiğinde, ilk mesajın yeterince tekrar edilip, kodlanıp, uzun süreli belleğe gönderilmesi mümkün olmadığından, önceki mesajlar sonra gelen mesaj tarafından bozulmaktadır. Unutmanın diğer bir önemli nedeni geriye engellemedir. Geriye ket vurma olarak da adlandırılmaktadır. Geriye ket vurma. Yeni öğrenilen bilgi, daha önceki eski bilgiyle bazı bakımlardan karışarak eski bilgiyi bozmaktadır. Örneğin, Q klavyeyi öğrenen birinin daha önce öğrendiği F klavyeyi kullanamaması gibi. İleri ket vurma. Önce öğrenilen bilgi, sonra öğrenilen bilgiyi engellemekte, öğrenmeyi ve geri getirmeyi zorlaştırmaktadır. Örneğin, soldan işleyen trafikte araba kullanan birinin, sağdan işleyen trafikte araba kullanamaması gibi. Öğrenme sonucu olarak performans. Performans, öğrenme ve başka faktörlerin etkileşimi sonucu doğrudan gözlenebilen davranışlardır. Hareket üreticiler, öğrenenin tepkilerini organize eder ve öğrendiği şeyi bir ölçüde yansıtan performansı sergilemesini sağlar. Yürütücü kontrol. İçsel, bilişsel süreçlerimizi nasıl kontrol ederiz? Bilgiyi işleme sürecinde öğrenmenin bu yönünü açıklamada kullanılan kavrama yürütücü biliş denir. Yürütücü kontrol sistemi, bireyin kendi öğrenmesinin iki temel yönünü kontrol etmesini sağlamaktadır. Bunlardan biri güdüsel süreçlerin kontrolü, diğeri ise bilgiyi işleme ile ilgili olan tüm süreçlerin kontrolüdür. Yürütücü kontrol sistemi, bireyin güdüsel süreçlerinin kontrolü de dahil olmak üzere, bilginin dışarıdan alınıp performans olarak üretilinceye kadar tüm bilgiyi işleme süreçlerini yürüten yönergeleri üretip uygulayan bir sistemdir. Örneğin, bir bireyin tatile çıkmayı planlaması, yer araştırması, hazırlanması, yola çıkması gibi. Yürütücü biliş. Yürütücü biliş, genel olarak bireyin kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması hakkındaki bilgisidir. Örnek, halk oyunları kursuna giden bir bireyin, halk oyunları hakkında ne biliyorum? Halk oyunlarını öğrenmek için ne kadar süreye ihtiyacım var? Halk oyunlarını en iyi hangi yolla öğrenebilirim? Hatalarımı nasıl düzeltebilirim? Yanlış hareketleri nasıl fark edebilirim? Bu kurs beklentimi karşılayacak mı? Bu sorularla yürütücü biliş devreye sokulmaktadır. Öğrenme psikolojisi. Test 2. 1. Gestalt yaklaşımda psikolojik örgütlemelerin iyi bütün, iyi şekil olma eğilimi hangi yasa ile açıklanır? A. Yakınlık yasası. B. Pragnanz yasası. C. Basitlik yasası. D. Tamamlama yasası. E. Benzerlik yasası. Yanıt B. 2. Gestalt'a göre bireyin davranışlarını daha çok hangi tür çevre belirler? A. Coğrafi çevre, fiziksel. B. Bireysel çevre. C. Sosyal çevre. D. Davranışsal çevre, psikolojik. E. Eğitsel çevre. Yanıt D. 3. Aşağıdakilerden hangisi içgörüsel öğrenmenin özelliklerinden değildir? A. İçgörü yoluyla kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır. B. Zeki olanlar daha çabuk öğrenir. C. İçgörü yoluyla kazanılan davranışlar uzun süre hatırlanır. D. İçgörüsel öğrenme yoluyla ulaşılan sonuç genellikle hatasızdır. E. İçgörü yoluyla bulunan çözümler söz konusu problem için geçerlidir. Yanıt E. 4. Gözlem yoluyla pek çok davranışın öğrenileceğini öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Watson. B. Gestalt. C. Bandura. D. Thorndike. E. Guthrie. Yanıt C. 5. Sosyal bilişsel kuramla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Kişiler başkalarını gözleyerek de yeni davranışlar kazanabilir. B. Gözleyerek öğrenmede modelin özellikleri önemli rol oynar. C. Kişiler başkalarının başarılarını izleyerek de bir takım davranışları yapmak için güdülenebilir. D. Gözlem yoluyla öğrenmede model her zaman taklit edilmelidir. E. Kişiler pek çok duygularını gözlem yoluyla kazanırlar. Yanıt D. 6. Duvarları pastel boyayla boyayan çocuğun annesi çocuğa bir şey demediği için küçük kardeşinde aynı hareketi yapması sosyal öğrenme kuramında hangi kavramla açıklanır? A. Dolaylı öğrenme. B. Dolaylı ceza. C. Dolaylı güdülenme. D. Öz yeterlik kapasitesi. E. Öz düzenleme kapasitesi. Yanıt A. 7. Modelin özelliklerine bağlı olarak en yüksek taklit durumu aşağıdakilerden hangisinde gözlenir? A. Daha yüksek statülü model ise davranış sonuçları olumsuz. B. Eşit statüde model ise davranış sonuçları olumlu. C. Eşit statüde model ise davranış sonuçları olumsuz. D. Daha yüksek statülü model ise davranış sonuçları bilinmiyor. E. Daha yüksek statülü model ise davranış sonuçları olumlu. Yanıt E. 8. Köy okuluna atanmış yeni bir edebiyat öğretmeninin kitap kampanyası başlatarak okul kütüphanesine pek çok kitap kazandırması sonucunda kitap okuyan öğrenci sayısında artma gözlenmiştir. Bu durum sosyal-bilişsel kuramda hangi kavramla açıklamaktadır? A. Karşılıklı belirleyicilik, B. Dolaylı öğrenme, C. Öz yeterlik, D. Dolaylı güdülenme, E. Öz yargılama kapasitesi. Yanıt A. 9. Voleybol antrenmanında öğrenci öğretmeninin hareketlerini izler ve zihninde hareketleri tekrarlar. Bu öğrenci gözlem yoluyla öğrenme basamaklarının hangisine uygun davranmaktadır? A. Dikkat etme süreci, B. Davranışı meydana getirme süreci, C. Güdülenme süreci, D. Hatırda tutma süreci, E. Deneme yanılma süreci. Yanıt D. 10. Bir öğrencinin okula geç kalmamam için daha erken kalkmam gerekiyor demesi, sosyal öğrenme kuramına ait kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Öz yeterlik, B. Öz düzenleme, C. Yargılama kapasitesi, D. Sembolleştirme kapasitesi, E. Dolaylı öğrenme. Yanıt B. 11. Yıl sonu gösterisinde şiir okuyacak olan çocuk sözlerini unutmamak için mısraların baş harflerinden anlamlı bir kelime meydana getirmiş ve bu şekilde şiirini unutmadan okuyabilmiştir. Çocuğun şiiri öğrenme aşamasında baş harflerden anlamlı sözcük meydana getirmesi, bilgiyi işleme sürecinde hangi aşamaya denk gelir? A. Zihinsel tekrar aşaması, B. Şiirin duyusal kayda girmesi, C. Hatırlama aşaması, D. Dikkat ve seçici algı aşaması, E. Kodlama aşaması. Yanıt E. 12. Karadenizli bir genç kendi yöresinin oyunlarını oynayabilmektedir. Üniversiteye geldiğinde halk oyunları topluluğuna giren genç, Karadeniz yöresine ait oyunları daha farklı şekilde öğrenmek durumunda kalmış, ancak yeni figürleri öğrenmekte zorlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Karışma, B. İleriye ket vurma, C. Geriye ket vurma, D. Unutma, E. Eski bellek izi. Yanıt B. 13. Öğrenme ve başka faktörlerin etkileşimi sonucu doğrudan gözlenebilen davranışlara ne denir? A. Edim, B. Tepki, C. Performans, D. Dürtü, E. istendik davranış. Yanıt C. 14. Resim bölümüne girmek için kurs alan öğrenci teknikleri zorlanmadan öğrenmektedir. Okula girmeyi başardıktan sonra farklı teknikler öğrenen genç, daha önce öğrendiklerini uygulamakta güçlük çekmeye başlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Karışma, B. Geriye ket vurma, C. İleriye ket vurma, D. Unutma, E. Eksik bellek izi. Yanıt B. 15. Bilgiyi işleme sürecinde güdüsel süreçlerin ve bilgiyi işleme ile ilgili olan tüm süreçlerin kontrolünü sağlayan sisteme ne denir? A. Yürütücü kontrol, B. Yürütücü biliş bilgisi, C. Yürütücü biliş yaşantısı, D. Yürütücü biliş, E. Öğrenmenin kontrolü. Yanıt A. Not: Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız.
Ölçme ve değerlendirme. Hakan Atılgan. Giriş, ölçme, ölçmede birim, ölçmede sıfır, ölçek ve ölçek türleri, değerlendirme, ölçmede hata, ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler, güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık. Eğitimde kullanılan ölçme araçları, yazılı yoklamalar, sözlü yoklamalar, kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli testler, ödevler ve projeler. Ölçme aracının hazırlanması, madde ve test istatistiklerinin kestirilmesi, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler, merkezi eğitim ölçüleri, merkezi değişim ölçüleri, standart puanlar, bağıl değişkenlik katsayısı, sınav sonuçlarının nota çevrilmesi. Ölçme ve değerlendirme, öğretim görevlisi Hakan Atılgan. Eğitimde ölçmenin yeri. Eğitim öğrencilerde istenilen davranışları kazandırmak ve geliştirmek, hatalı ve istenilmeyen davranışları ortadan kaldırmak gibi amaçlarla yapılır. Bu nedenle eğitim sürecinden geçen kişilerde sürecin bir çıktısı olarak öğretim programlarıyla belirlenen davranışların kazanılması beklenilir. Ancak eğitim süreci sonunda her zaman her birey için daha önceden belirlenen bu istendik davranışların tümüyle kazanılması söz konusu olmayabilir. Kimi zaman istenilen davranışların hiç kazanılmaması, kimi zaman da kazanılsa bile yeterince kazanılmaması söz konusu olabilir. Eğitim süreci sonucunda öğrenciler tarafından davranışların istenilen düzeyde kazanılması başarıyı, istenilen düzeyde kazanılmaması ise başarısızlığı gösterir. Uygulanan bir eğitimin başarılı olup olmadığının, başarılı ise ne derece ve hangi öğrenciler için başarılı olduğunun bilinmesi gereklidir. Aynı şekilde başarısızlığın ve başarısız öğrencilerin de bilinmesi ve gerekli çalışmalarla başarıya götürülmesi istenir. Öte yandan bir eğitim sürecinin başlangıcında da öğrenciler hakkında yeterli ve sağlıklı bilgiler sağlanması, sürecin verimli olabilmesi için gereklidir. O halde eğitim sürecinin başından sonuna kadar farklı amaçlarla yapılacak ölçmeler yukarıda belirtilen sonuçların elde edilmesini sağlar. Eğitimde çeşitli nedenlerle ölçme yapılması gereklidir ve ölçme eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğitimde 1. Öğrencilerin bir derse ne derece hazır olduklarının hazır bulunmuşluk düzeyi belirlenmesi. 2. Öğrencilerin derse başlamadan önce derste kazandırılacak davranışlara temel oluşturabilecek davranışların hangilerine sahip olduklarının yani ön öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. 3. Bir dersin konunun ya da ünitenin sonunda belirlenmiş davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının saptanmasına. 4. Ders ya da dönem sonunda öğrencilerin davranışlara erişme düzeylerinin belirlenmesi gibi amaçlarla ölçmeler yapılır. Ölçme ve ölçekler. Ölçme. Bir sınıftaki öğrencilerin sayılması ve 30 kişi olduğunun söylenmesi bir ölçme işlemidir. Çünkü öğrenci sayısı ölçülecek nitelikken öğrenci sayısının pozitif bir tam sayıyla 30 gösterilmesi gerektiğinden kullanılan bir de sayı sistemi vardır. Bir masanın uzunluğunun ölçülmesi ve 140 santim olduğunu söylenmesi de yine bir ölçmedir. Ölçülen özellik masanın uzunluğu iken bu uzunluğun yine bir sayı yani 140 santim ile gösterilmesi söz konusudur. Sınıftaki öğrencilerin yoklama listesinde kızlara 1, erkeklere 2 ile gösterilmesi de bir ölçmedir. Burada da ölçülen bir özellik yani cinsiyet söz konusudur ve cinsiyet yine bir tam sayı ile gösterilmektedir. Öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin başarısını belirlemek için bir sınav uygulayıp sınav sonucunda verilen doğru yanıtların sayısını sınav kağıdının üstüne yazması yine bir ölçmedir. Bu örnekte de öğrencilerin başarısı ölçme konusu nitelikken doğru yanıt sayılarının belirlenmesi ise yine sayısal bir gösterimdir. Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Yukarıdaki örnekler de dikkate alındığında ölçmenin genel bir tanımına ulaşılabilir. Genel olarak ölçme bir niteliğin gözlenmesi ve gözlem sonuçlarının sayı ya da başka sembollerle ifade edilmesi olarak tanımlanır. Yapılan tanımdan da anlaşılacağı gibi ölçmeden bahsedilebilmesi için iki önemli unsurun var olması gerekmektedir. Bunlardan birincisi birey ya da objelerin ölçme konusu olan bir niteliğinin olması, ikincisi ise ölçme konusu olan bu niteliğin bir sayı ya da sembolle gösterilmesidir. Bu iki unsurun bir araya geldiği durumlarda ölçmeden bahsedilebilir. Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılabileceği gibi bir niteliğin gözlenmesi ve bir sayı ya da sembol sistemiyle gösterilmesi durumu ölçme olarak adlandırılır. Ölçmenin benzer bir başka tanımı da yapılabilir. Ölçme konusu niteliklerin oluşturduğu kümeye ampirik ilişkiler kümesi adı verilir. Diğer taraftan ampirik sistemde ölçme konusu olan niteliklerin gösteriminde kullanılan sayı ya da semboller kümesine formal ilişkiler sistemi denir. Yukarıda yapılan tanımla dikkate alındığında ölçme ampirik ilişkiler kümesini oluşturan bir niteliğin belirli bir kurala formal ilişkiler kümesinde eşlenmesidir. Başka bir ifadeyle ölçme ampirik ilişkiler kümesi ile formal ilişkiler kümesi arasındaki bir fonksiyon olarak tanımlanabilir. Ölçek. Ölçek dilimizde birim, derecelenmiş araç anlamlarında kullanılabilmektedir. Ölçme literatüründe ise bir ölçme kümesinin sahip olduğu matematiksel formal özellikler ölçek anlamında kullanılır. Ölçme kümesinin formal özellikleri önceki bölümde de açıklandığı gibi ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı kümesinin matematiksel özellikleri anlamına gelir. Ölçme sonucunda elde edilen sayılarla yapılan matematiksel işlemler her zaman anlamlı olmaz. Bu nedenle ölçme işlemleri, ölçme sonuçlarına matematiksel işlemlerin uygulanmasıyla elde edilen sonuçların anlamlılıklarına göre 4 sınıfa ayrılmış ve ölçekler türleri olarak adlandırılmıştır. Bu ölçek türleri 1. Sınıflandırma, adlandırma ölçekleri 2. Sıralama ölçekleri 3. Eşit aralık ölçekleri ve 4. Oran ölçekleridir. 1. Sınıflandırma, adlandırma ölçeği. Sınıflama ölçekleri gözlemlerin en basit biçimi olup taşıdığı bilgide en az olan ölçeklerdir. Bireylerin ya da objelerin belirli bir özellikleri doğrultusunda benzeyip benzemedikleri biçiminde gruplandırılması ve sayı ya da sembollerle ifade edilmesi durumunda sınıflandırma ölçeklerinden bahsedilir. Örneğin sınıftaki öğrencilerin kız ve erkekler olarak sınıflanması ve kızların bir, erkeklerin de iki sayıyla gösterilmesi bu tür bir ölçek sonucudur. İllerin plaka numaraları bir okuldaki sınıfların ABC gibi şubelere ayrılması ve benzeri sınıflama ölçeklerine örnektir. Sınıflama ölçeklerinde matematiksel dört işlem, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme anlamlı sonuçlar vermez. Bu tür ölçeklerde sadece frekans ve yüzde hesaplama gibi basit işlemler yapılabilir. Örneğin sınıftaki öğrencilerin kız ve erkekler olarak sınıflanması ve kızların 1, erkeklerin 2 ile gösterilmesi durumunda bütün 1'lerin sayılması kızların, bütün 2'lerin sayılması da erkeklerin sayısını verir. Bu durumda bütün 1'lerin tüm 1 ve 2'lerin sayısına oranı da kızların yüzdesini verir. Aynı şekilde bütün 2'lerin tüm 1 ve 2'lerin sayısına oranları da erkeklerin yüzdesini verir. 2. Sıralama ölçeği. Sınıflama ölçeğine göre bir üst düzeyde ölçme sonuçları veren ölçek türü sıralama ölçeğidir. Sıralama ölçeğinde bireylerin ya da objelerin ölçülen özellikleri doğrultusunda sıraya konulması ve sıradaki yerine göre bir sayı verilmesi durumu söz konusudur. Sıralama ölçeklerinden elde edilen veriler sıra sayıları olarak adlandırılan ve birinci, ikinci ve benzeri sayılarla gösterilir. Bir grup öğrencinin boy uzunluklarına göre sıraya konulması ve en uzun öğrenciden en kısa öğrenciye doğru birinci, ikinci, üçüncü ve benzeri sıra sayıların verilmesi bu tür bir ölçmedir. Aynı biçimde bir sınav sonucunda öğrencilerin en çok doğru sayısı olandan en az doğru sayısı olana doğru sıralanması da bu tür bir ölçek verisine örnektir. Sıralama ölçeklerinde de sınıflama ölçeklerinde olduğu gibi matematiksel dört işlem anlamlı sonuçlar vermez. Bu ölçek türünde elde edilen veriler sıralama bağlantısını sağladığından büyüklük, küçüklük ve eşitlik karşılaştırmaları yapılabilir. Örneğin 3 bireyi boy uzunluklarına göre en uzundan ve en kısaya doğru sıraya koyduğumuzda sıralamamız Ali, Hasan, Ahmet olsun. Bu durumda boy uzunlukları için Ali büyük, Hasan büyük, Ahmet denilebilir. Aynı şekilde bu durumda Ali büyük, Ahmet de demek olanaklıdır. 3. Aralık ölçeği. Sıralama ölçeğinden bir üst düzeyde olan ölçek aralık ölçeğidir. Bu ölçekte bireyler ya da objelerin ölçme konusu olan özellikleri reel sayılar, pozitif ve negatif sayılar kümesinin elemanlarıyla birebir olarak eşlenirler. Birçok nesne ya da bireyin belirlenmiş bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş düzeylerine göre eşit aralıklarla sıralanması durumunda aralık ölçeğinden bahsedilir. Aralık ölçeğinin iki temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi ölçeğin her bir birimi diğerleriyle eşittir. Başka bir ifadeyle birimler arasında eşitlik vardır. İkinci özelliği ise başlangıç noktası olan sıfırın matematiksel anlamda sıfır olmamasıdır. Yani izafi sıfır. Matematikte sıfırın anlamı yokluğu göstermekteyken aralık ölçeğinde sıfır sadece tanımlanmış, izafi bir başlangıç noktasıdır. Ölçeğin aralık ölçeği olup olmadığı konusundaki kararda sıfır önemli bir özelliktir. Bu nedenle ölçekteki sıfırın matematiksel anlam taşıyıp taşımadığının, yani yokluğu temsil edip etmediğinin sorgulanması gerekir. Eğer sıfır yokluğu ifade etmiyorsa, yani izafi sıfırsa ve birimler eşitse ölçek aralık ölçeğidir. Aralık ölçeğine saat, takvim, termometre birer örnektir. Günümüzde kullanılan takvim gün, ay, yıl gibi eşit birimlere ayrılmıştır. Ancak sıfır tarihi sadece bir başlangıç noktasıdır ve sıfır tarihinde tarihin olmadığı anlamına gelmez. Aynı şekilde termometre de eşit birimlere ayrılmıştır. Ancak termometrenin sıfırı göstermesi ısının olmadığı anlamına gelmez. Aralık ölçeklerinde matematiksel olarak toplama ve çıkarma işlemleri anlamlıdır. Örneğin A noktasındaki sıcaklık 5 derece santigrat, B noktasında ise sıcaklık 10 derece santigrat ise A noktasının B noktasından 5 derece santigrat soğuk olduğu ya da B noktasının A noktasından 5 derece santigrat sıcak olduğu söylenebilir. Bu durumda yapılan matematiksel işlemler toplama ve çıkarmadır. Buna karşılık aralık ölçeğinde sıfırın matematiksel olarak yokluğu ifade etmemesi nedeniyle oran işlemleri çarpma ve bölme yapılamaz, yapılsa da anlamlı olmaz. 4. Oran ölçeği. Oran ölçeği en üst düzeydeki ölçektir. Oran ölçeği ile aralık ölçeğinin ayrıldığı nokta sıfır noktasıdır. Oran ölçeğinde sıfır, aralık ölçeğinin tersine gerçek sıfırdır. Eğer ölçme işlemi matematiksel anlamda yokluğu ifade eden, gerçek sıfırı olan ve eşit birimi ölçme sonuçları veriyorsa, bu ölçmenin sonuçları oran ölçeğindedir. Oran ölçeğinde elde edilen ölçme sonuçları ise oransal işlemlerde çarpma ve bölme yapılabildiğinden matematiksel dört işlem ve bu işlemlere dayanan tüm istatistiksel işlemler yapılabilir ve anlamlı olur. Uzunluğun metre, ağırlığın kilogram ile ölçülmesi oran ölçeğindeki ölçme sonuçlarına örnek olarak verilebilir. Eğitimde oran ölçeğinde ölçme sonuçları elde etmek olanaklı değildir. Ölçme türleri. Ölçmede kullanılan ölçek, ölçülen özellik ve elde edilen ölçme sonuçlarına bağlı olarak farklı ölçme türlerinden söz edilebilir. Ölçülecek değişkenin özelliklerinin ve değerlerinin doğrudan doğruya gözlenebilmesi durumunda temel ölçme söz konusudur. Su dolu bir kabın içindeki su miktarını belirlemek için bir tasla suyu boşaltmak ve kaç tas olduğunu söylemek, öğrencileri arka arkaya dizerek boy uzunluklarına göre sıraya koymak, terazi ile ağırlık ölçmek temel ölçmeye örnek olarak verilebilir. Örneğin terazi ile ağırlık ölçülmesi durumunda ağırlığı ölçülecek cisim terazinin bir kefesine konulur. Diğer kefesine de yine önceden ağırlığı belirlenmiş bir ağırlık konulur. Bu örnekte ölçülen özellik ağırlıkken ölçende ise aynı cinsten yani ağırlıktır. Bir değişkenin başka bir değişken yardımıyla ölçülmesi durumundaki ölçmeye dolaylı ölçme denir. Ağırlık ölçmede terazi yine yaylı kantının kullanılması ve bir termometre ile ısının ölçülmesi dolaylı ölçmelere örnek olarak verilebilir. Yaylı kantarda ağırlık ölçülürken yayın esnemesi, termometre ile ısı ölçülürken ise termometrede içindeki sıvının ısı karşısında büzülmesi ya da genleşmesiyle ölçme yapılmaktadır. Terazide kütlenin doğrudan doğruya kütleyle karşılaştırılması söz konusu olduğundan temel ölçme söz konusuyken yaylı kantarda kütlenin yaydaki esnemeyle karşılaştırılması nedeniyle türetilmiş ölçme söz konusudur. Aynı zamanda yukarıdaki örneklerde yayın uzamasının kuvvetin göstergesi, termometre içindeki sıvının büzülmesi ya da genleşmesi de ısının bir göstergesidir. Bu tür ölçmelere de göstergeyle ölçme adı verilir. Bir cismin kütlesi temel ölçme, terazi ya da dolaylı ölçme ile yaylı kontar ölçülebilir. Ancak bir cismin kütlesi hacmiyle bölündüğünde yoğunluk bulunur. Bu durumda yoğunluk bilinen iki ölçme sonucu ve bu sonuçlar arasındaki matematiksel bir işlemle tanımlanmaktadır. O halde yoğunluk ölçme dolaylı ya da türetilmiş bir ölçmedir. Eğitimde daktilo ile yazı yazan bir öğrencinin belirli bir sürede kaç tuşa bastığının sayılması temel ölçme işlemiyken, bir öğrencinin bir dersteki davranışların ne kadarına ulaştığının belirlenmesi için uygulanan birçoktan seçmeli test dolaylı bir ölçmektir. Eğer öğrencinin bu davranışları gösterip göstermediği gerçek yaşamda gözlenebilseydi dolaylı ölçmeye gerek kalmazdı. Değerlendirme ve değerlendirme türleri. Değerlendirme ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak ölçülen nitelik hakkında karar verilmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi ölçme ve değerlendirme birbirinden farklı iki kavramdır. Fakat değerlendirme ölçmeyi de içine alan daha geniş bir kavramdır. Değerlendirme yapılabilmesi için değerlendirmeye dayanak olacak bir ölçme sonucunun olması gerekir. Ölçüt, ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı ve değerlendirmeye dayanak sağlayan belirlenmiş bir düzeyi ifade eder. Karar ise ölçme sonuçlarıyla ölçütün karşılaştırılması ile ulaşılan sonuçtur. Herhangi bir şeyin değerlendirme olup olmadığına karar vermek için tanımda yer alan ölçme, ölçüt ve karar öğelerinin olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer bu üç öğe birlikte yer alıyorsa değerlendirmeden bahsedilir. Değerlendirme türleri. Değerlendirme sürecinde kullanılan ölçüte göre değerlendirme, norm dayanıklı yani bağıl ve kriter dayanıklı yani mutlak değerlendirme olarak ikiye ayrılır. Bir dersten geçebilmek için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması koşulunun konulması durumunu inceleyecek olursak, burada 70 puan geçme kararı için konulmuş mutlak bir ölçüt ya da bir kriter olarak daha önceden gruba bağlı olmadan kesin olarak belirlenmiştir. Bu durumda yapılan değerlendirme kriter mutlak dayanıklıdır. Eğer ölçüt sınava giren bireylerin ortalama başarısı gibi grubun başarısından çıkarılıyorsa, yani gruba bağlı olarak belirlenecek bir norm ise, yapılacak değerlendirme norm, bağlı, dayanaklı bir değerlendirme olur. Örneğin, bir sınıfta uygulanan bir test için sınıfın ortalama başarısından yüksek puan alanlar geçer, düşük alanlar kalır deniliyorsa sınıfın ortalama başarısı norm, yani bağıl ölçüt olur. Bu durumda yapılacak değerlendirmenin ölçütü gruptan çıkarılan bir norm olduğundan değerlendirme norm, yani bağıl değerlendirme olarak adlandırılır. Kullanılma amaçlarına bağlı olarak da değerlendirmeyi 1. Biçimlendirici değerlendirme ve 2. Düzey belirleyici değerlendirme olarak sınıflandırma olanaklıdır. Biçimlendirici değerlendirme öğretim süreci içinde yani öğretim devam ederken yapılan değerlendirmelerdir. öğretim sürecinde öğretimin etkili olup olmadığının ve öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi yoluyla elde edilen sonuçlara göre öğrenme güçlüklerini ortadan kaldırmak için öğretimin düzenlenmesini amaçlar. Konu sonu testleri ve ünite testleri bu amaçla yapılan sınavlardır. Düzey belirleyici değerlendirme, öğretim sürecinin sonucunda öğrencinin belirlenen davranışlara ne kadar ulaştığının ya da başarısının belirlenmesi için yapılan değerlendirmelerdir. Yıl sonu sınavları ve bitirme sınavları bu tür değerlendirme amacıyla yapılan sınavlardır. Eğitimin değerlendirme öğesi, farklı amaçlar için yapılan farklı ölçmelere göre farklı türlere ayrılabilir. 1. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi. 2. Öğrenme eksikliklerinin değerlendirilmesi. 3. Öğretimin değerlendirilmesi. 4. Hazır bulunuşluk düzeyinin değerlendirilmesi. 5. Öğretim programının değerlendirilmesi. 6. Rehberlik amacıyla yapılan değerlendirmeler. 1. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi. Yıl sonunda, dönem sonunda yapılan sınavlar ya da ara sınavlarla öğrencilerin bir dersteki başarılarının belirlenmesi hedeflenir. Bu nedenle öğrencilerin bir dersin tamamında kazanması beklenen davranışlara ulaşıp ulaşmadıklarının belirlenmesi gereklidir. Bir dersin bütününde kazandırılması planlanan davranışların sayısının çok olması nedeniyle bu davranışların tamamının öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla yoklanmasının çoğu halde olanaksız, hatta gereksizdir. Bu nedenle dersteki davranışların tanımı yerine davranışları yeterince örnekleyecek bir davranış grubunun yoklandığı sınavlarda öğrencilerin başarısı ölçülür. Bu ölçme sonucuna dayanılarak belirlenmiş kriter ya da norm ölçütü ile karşılaştırılarak öğrenci hakkında geçti kaldı gibi kararların verildiği değerlendirme türüdür. 2. Öğrenme eksiklerinin değerlendirilmesi. Bir dersin bir bölümünün konu ya da ünite sonunda yapılan sınavlarla öğrencilerin ilgili bölümün sonunda kazanması planlanan davranışlardan hangilerini kazanıp hangilerini kazanamadıklarının belirlenmesi ve bu doğrultuda eksiklikleri giderici ek öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi amaçlanır. Bu tür testlere ünite ya da konu testleri adı verilir. Bu amaçla yapılacak sınavlarda konu ya da üniteyle kazandırılması planlanan davranışların tamamının ölçülmesi gereklidir. Bu yolla hangi öğrencinin hangi davranışları kazanıp kazanmadığı yanı sıra davranışların öğrenciler tarafından yeterince kazanılıp kazanılmadığının da belirlenmesi olanaklıdır. Özellikle ön koşul ilişkisi olan davranışların öğrenilmesi açısından bu tür değerlendirme önemlidir. Çünkü ön koşul olan davranış kazanılamamışsa, ön koşulu olduğu davranışın kazanılması için gerekli davranış, ön koşul ilişkisi olan davranışın kazanılması güçleşir. 3. Öğretimin değerlendirilmesi. Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla uygulanan testler aynı zamanda öğretimin değerlendirilmesi için de bir bilgi sağlarlar. Sınav sonucunda elde edilen bilgilere göre öğrencilerin hangi davranışı kazanmalarında öğretim yeterli olmuş, hangilerinin kazanmalarında öğretimin yeterli olmadığı belirlenebilir. Bu amaçla elde edilecek bilgilere dayanarak gerektiğinde öğretmenin kendisi değerlendirmesi de olanaklıdır. 4. Hazır bulunuşluk düzeyinin değerlendirilmesi. Eğitimde bazen homojen gruplar oluşturularak öğrenme sürecine başlanması istenebilir. Bu amaçla bir programa ya da sınıfa başlamadan önce öğrencilerin ön bilgilerinin yoklanması istenilir. Benzer yeterlikte ya da düzeyde olan öğrencilerin bir araya getirilmesi amacıyla hazır bulunuşluk testleri kullanılır. 5. Öğretim programının değerlendirilmesi. Bir öğretim programının sağlam olması, programa alınan davranışların öğrenci düzeyine uygun olması, ulaşılabilmesi, hedef ve davranışların tutarlı olmasıyla davranışlar arasındaki örüntünün uygun olmasına bağlıdır. Öğretim programlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan ölçmelerle programa alınan davranışların öğrenci düzeyine uygun olup olmadığı, ulaşılabilirliği, hedef ve davranışların tutarlılığı ve de davranışlar arasındaki örüntünün uygunluğu sınanır. Bu yolla elde edilen bilgilerle programın sağlamlığı denetlenebildiği gibi, elde edilen bilgilerle programa dönük sağlanarak gerekli düzeltme çalışmaları da yapılabilir. Bu tür değerlendirme genellikle program geliştirme ve değerlendirme uzmanları tarafından yapılır, öğretmenler tarafından yapılmaz. 6. Rehberlik amacıyla yapılan değerlendirmeler. Bu tür değerlendirmeleri daha çok rehber öğretmenlerin kullanmaları söz konusu olmakla birlikte gerektiğinde sınıf ve branş öğretmenleri de yararlanabilirler. Öğrencilerin meslek seçimleri, üniversite tercihlerinin oluşturulması gibi durumlarda bu tür değerlendirmeden yararlanılır. Öğrencilere bu tür seçimlerinde rehberlik yapabilmek için ilgi, yetenek ve akademik başarıların bilinmesi ve bu doğrultuda rehberlik yapılması önemlidir. Ölçme ve değerlendirme, test 1. Bir öğretmen yaptığı sınav sonucunda en başarılıdan en başarısıza doğru kağıtları dizmiş ve bir rakam vermiştir. Öğretmenin elde etmiş olduğu puanlar hangi ölçektedir? A. Adlandırma, B. Oran, C. Aralık, D. Sıralama, E. Sınıflama. Doğru yanıt 1. D. 2. Aşağıdakilerden hangisi temel ölçme değildir? A. Terazi ile ağırlık tartmak. B. Metre ile uzunluk ölçmek. C. Termometre ile sıcaklık ölçmek. D. Öğrencileri saymak. E. Masa uzunluğunu karışlamak. Doğru yanıt 2. C. 3. Ölçme sonuçları üzerinde çarpma ve bölme işlemi yapılabilen ölçek türü hangisidir? A. Aralık. B. Sınıflama. C. Adlandırma. D. Oran. E. Sıralama. Doğru yanıt 3. D. 4. Aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi en çok bilgi taşır? A. Aralık ölçeği. B. Sınıflama ölçeği. C. Adlandırma ölçeği. D. Oran ölçeği. E. Sıralama ölçeği. Doğru yanıt 4. D. 5. Eğitimde hangi ölçek türünde ölçme yapılamaz? A. Sıralama. B. Aralık. C. Oran. D. Sınıflama. E. Adlandırma. Doğru yanıt 5. C. 6. Sınavda yer alan 100 sorudan 50 tanesini doğru yapan öğrenci dersten geçer ifadesine göre hangi tür bir değerlendirme söz konusudur? A. Mutlak değerlendirme. B. Düzey belirleyici değerlendirme. C. Öğretimin değerlendirilmesi. D. Bağıl değerlendirme. E. Öğrenme eksiklerinin değerlendirilmesi. Doğru yanıt 6 A. 7. Gösterge ile ölçmeye aşağıdakilerden hangisi örnektir? A. Terazi ile ağırlık ölçmek. B. Barometre ile basınç ölçmek. C. Cetvel ile uzunluk ölçmek. D. Test ile başarı ölçmek. E. Kulaçla derinlik ölçmek. Doğru yanıt 7 B. 8. Bir öğrencinin yaptığı resme bakarak puan verilmesi nasıl bir ölçmedir? A. Doğrudan. B. Dolaylı. C. Göstergeyle. D. Türetilmiş. E. Adlandırılmış. Doğru yanıt 8 A. 9. Yapılan sınavda tüm grubun ortalamasının üstünde puan alanlar geçer, altındaki puan alanlar kalır. Biçiminde ifade edilen ölçüt nasıl bir ölçüttür? A. Mutlak. B. Kriter. C. Bağıl. D. Yapılandırılmış. E. Belirlenmiş. Doğru yanıt 9 C. 10. Yıl sonunda ya da dönem sonunda yapılan sınavlar hangi değerlendirme türüne örnektir? A. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi. B. Öğrenme eksiklerinin değerlendirilmesi. C. Öğretimin değerlendirilmesi. D. Hazır bulunuşluk düzeyinin değerlendirilmesi. E. Öğretim programının değerlendirilmesi. Doğru yanıt 10 A. 11. Dersin geçilebilmesi için 100 puan üzerine en az 60 puan alınması gereklidir ifadesinde yer alan 60 puan ne anlama gelir? A. Ölçme. B. Değerlendirme. C. Ölçüt. D. Not. E. Karar. Doğru yanıt 11 C. 12. Ampirik ilişkiler kümesinden formal ilişkiler kümesine yazılan fonksiyona ne denir? A. Ölçüt. B. Not. C. Birim. D. Ölçek. E. Ölçme. Doğru yanıt 12 E. 13. Birimleri eşit olan, başlangıç noktası olan sıfırın matematiksel olarak yokluk anlamı taşımadığı ölçek türü hangisidir? A. Oran. B. Aralık. C. Adlandırma. D. Sıralama. E. Sınıflama. Doğru yanıt 13 B. 14. Sadece frekans ve yüzde işlemlerinin yapılabildiği, diğer matematiksel işlemlerin anlamlı olmadığı ölçek türü hangisidir? A. Sıralama. B. Oran. C. Eşit aralık. D. Adlandırma. E. Eşit birimli. Doğru yanıt 14 D. 15. Öğrenme güçlüğü yaşanılan davranışların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve uygulanan test hangisidir? A. Başarı testi. B. Giriş testi. C. Ünite testi. D. İlgi testi. E. Yetenek testi. Doğru yanıt 15 C. Not. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri. Ölçme sonuçlarına dayanılarak bireyler hakkında bazı kararların verilmesi yani değerlendirmenin yapılması söz konusudur. Bu kararların isabetli olabilmesi için ölçme sonuçlarının doğru olması gereklidir. Bu nedenle ölçme araç ve yöntemleriyle elde edilen sonuçların doğru olması istenir. Bu amaçla ölçme işlemlerinde ölçülmek istenilen özelliğin başka özelliklerle karşılaştırılmadan ölçülebilmesi, hatanın en aza indirilmesi amacıyla araçlar ve yöntemler kullanılır. Ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri genel olarak güvenirlik, geçerlilik ve kullanışlılık olarak 3 grupta toplanır. Bir ölçme aracında ve bu araçla elde edilecek sonuçlarda önemleri gereği öncelikle güvenirlik ve geçerlilik aranır. Bu iki nitelikten biri diğerine tercih edilemez. Bir ölçme aracının güvenilir olması demek geçerli olduğu anlamına gelmez. Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için güvenilir olması gereklidir. Başka bir ifadeyle güvenilirlik geçerlik için bir ön koşuldur. Yani bir ölçme aracı güvenilir olmadan geçerli olamaz. Aşağıda ölçme araçlarının nitelikleri temel düzeyde ayrıntıya girilmeden ayrı ayrı açıklanmaktadır. Güvenilirlik. Genel olarak güvenilirlik bir ölçme aracıyla elde edilen ölçme sonuçlarının hatalardan arınırlık derecesi olarak tanımlanır. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi güvenilirlikle hata arasında sıkı bir bağlantı olduğu açıktır. Duyarlılığı yüksek ölçme araçlarıyla yapılan ölçme işlemleri sonucunda elde edilecek sonuçların duyarlılığı daha az olan ölçme araçlarıyla elde edilecek sonuçlardan daha az hatalı olması ya da güvenilir olması söz konusudur. 3. kaset 1. yüzün sonu.